Ayrım 29, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 347. 57. Bölüm. Dikkat diye haykırdı Panek, kızak çok hızlı kayıyor. Güçlü nalt frene bastı ve üzeri 6 ton taş yüklü ağır kızak yavaşlamaya başladı. Bu ağırlığı neşeli Renupe ile pişkin somun payın sürekli olarak suladıkları balçık kaplı bir rampadan sadece 6 kişi çekiyordu. ''Çok fazla su döküyorsunuz salak herifler!''
''Bize mesleğimizi öğretmeye kalkmayacaksın ya!'' diye diklendi pay.
''Böyle devam ederseniz kızak devrilecek!''
''Şimdiye kadar hiç devrildi mi?''
''İyi ya işte şimdi de devrilmesin diye söylüyorum!''
Öfkelenmelerine karşın yine de Paneb'in uyarılarını kulak ardı edemedi pay ile Renupe. Çalışma Cebel silsile taşlarını özlemle bekleyen sol ekip önderinin endişeli bakışları altında kaldığı yerden devam etti.
''Bir dakika diye araya girdi halat kasa, hoşuma gitmeyen bir şey var.''
Malzeme nakliyesi uzmanı kızağın altına eğildi.
''Aklıma gelmedi değil hani, bu halat hangi salak bağladı? Halatı kızağın önüne olabildiğince aşağıya bağlamalı ki çekiş en uygun açıyla yapılabilsin. En az 100 kez söyledim bunları. Üstelik anlaşılmayacak kadar da güç değil istediğim.''
Kasa halatların bağlantı yerlerini değiştirdi. 6 adam aynı anda hareket etmelerini kolaylaştıran türküler söyleyerek yeniden işe koyuldu. Bu işlerin yapıldığı günün sabahı iki ekip Firavun Mernep Dağı oturmuş, iki avucunu peştemalına dayamış, ciddi yüzünde zarif bir tebessümle gösteren 7 metre yüksekliğinde ve 100 tondan çok daha ağır heykelini yerine dikmişti. Sürekli sulanan balçıklı bir rampadan kaydırmaya dayanan aynı yöntemle ve heykelin dizlerine tırmanıp tempo tutan Paneb'in yardımıyla yürütmüşlerdi dev kütleyi. Paneb koca heykelin üzerine ikinci kez tırmanıp onu sarmalayan ipleri kesip heykel tüm görkemiyle gözler önüne serildiğinde güneş çoktan ufukta alçalmaya başlamıştı. Avazı çıktığı kadar bağırarak türkü söylerken birden çevresindeki sessizliğin bıçakla kesilecek kadar kalın olduğunu fark etti. Dudaklarında ölmek üzere bir nameyle arkasını döndüğünde meslek taşlarının taş kesildiğini ve gözlerini heykelinin önünde dikilmiş mavi peruklu Firavun Mernep Dağı diktiklerini gördü. Kralın çevresinde de saçlarını kazıtmış ve beyaz elbiselere bürünmüş saf rahipler vardı. Paneb için yere atlamak ve Firavun'un şimşeklerini üzerine çekmemeyi umarak uzaklaşmaktan başka yapacak şey kalmamıştı.
''Yanıma gel'' dedi Firavun tam tersine.
Paneb ne yapacağını bilemez haldeydi. Neyse ki bacakları vücudunu taşıdı.
''Armağanlar yeryüzüne indiğinde tanrıların yüreği sevinç dolar. İnsanların da yüzleri aydınlanır'' dedi hükümdar. ''Armağanları güzel ve temiz olarak sunmak her gün yinelenmesi gereken ışıltılı bir eylemdir.'' ''Sadece armağanlar krallığın doğaüstü gücünü temsil eden bu devi canlandırabilir.''
Paneb rahiplerden birinin elinden bir demet nilüfer alıp Firavun'a sundu. Firavun da nilüferleri dev heykelin ayakları dibine bıraktı. Sonra aynı şekilde bir somun ekmek, bir sepet meyve, bir kap tütsü ve bir testi şarap sundu heykele.
''Taşın damarlarında saklı güç harekete geçsin.'' dedi Mernep Dağ.
Rahip ve zanaatkarlar Firavun'u dev resmiyle insanın öte tarafıyla baş başa bırakmak için çekildiler. Heykelin yanından son ayrılan Paneb'di. Ülkenin efendisi ile taş sureti arasında yaşanan gizemli kutsamanın etkisindeydi hala. Mernep Dağ Amon Tapınağı'na heykeller armağan etti. Karnak'tan Luxor'a giden bir korteji yönetti ama zamanının çoğunu Krallar Vadisi'nde suskun Nefer'le birlikte mezarının yapılma çalışmalarını inceleyerek geçirdi. Teb'de bunca süre kalması savaş tehlikesinin uzaklaştığının belirtisi değil miydi? Batı yakasına dönüp hakikat meydanı loncasına bağlılığını ikinci kez göstererek zanaatkarlar konusunda çıkarılmak istenen tüm söylentileri kesmek istemişti. Firavun loncanın önderi olduğunu, zanaatkarların çalışmalarına nedenle önem verdiğini göstermek için köyde bir şölene bile katılmıştı. Hain ise hakikat meydanının başına konan talih kuşu karşısında şaşkınlık ve umutsuzluğa düşmekle birlikte kutlamalara katılıyor, ne kadar mutlu olduğunu meslektaşlarına gösteriyor, ustabaşı ile bilge kadını övmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Bu karanlık görüntüde iki olumlu nokta vardı. Büyük bir beceriyle duygularını gizlemeyi başarıyor ve karısı anlaşmalarına sadık kalmayı sürdürüyordu. İyi bir ev kadını olarak durumundan yakınmadan gündelik işleri yapıyor, sabırla varlıklı bir kadın olacağı günü bekliyordu. Kralın gidişinden sonra mezar katibi zanaatkârlara bir günlük tatil verdi. İşte sonunda köyden çıkmak, suç ortaklarıyla görüşmek için doğu yakasına geçme imkanını bulacaktı. Hain sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köyün kapısından çıktı. Rameseum boyunca giden yola girdi. Sağa, Nil'e giden ana yola sapmadan az önce bir ılgın ağacının gölgesine çömelmiş Nübiyeli'yi gördü. Yüzünü görmek ve Sobek'in adamlarından biri olup olmadığını anlamak için yanına sokulamazdı. Rahatsız oldu ve daha fazla tehlikeye atılmamaya karar verdi. Biraz ilerideki küçük pazara kadar yürüdü, bakla alıp geri geldi. Köye girerken büyük testiden su dolduran lekesiz Uğabet'le karşılaştı. "Kente gitmeyecek miydin?" diye sordu Uğabet. "Orada ne yapacağım ki? Evde dinlenmeyi tercih ederim."
''Yönetimin yeni kararlarından sonra hakkın yok diyemem.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Kenhir bundan önce işe gelmeme nedenlerini mezar defterine yazmakla yetinirdi. Şimdilerde insanların nereye gidip nereden geldiğini de kaydediyor. Anlaşılan kaybedecek zamanı varmış ama güvenliğimizle yakından ilgileniyor. Bir de tabii katipleri değiştirmek imkansız. Onlar yazı yazmak için doğmuş.''
''Dediğin gibi Uğabet, iyi bir gün geçirmeni dilerim.''
Demek Sobek'in adamları mezar katibiyle sıkı işbirliği içinde çalışıyordu. Beynini kemiren endişe verici bir soru daha vardı. Kenhir ne zamandan beri not tutuyordu?
''Adamlarım ellerinden geldiğince hızlı çalışıp epeyce yol aldı.'' dedi General Mehi yazıhanesinin rahatlatıcı serinliğinde. ''Soruşturmanın sonuçlarını açıklamak için sizleri buraya çağırmamın nedeni de bu.''
Mezar katibiyle ustabaşı kulak kesildi.
''Cebel silsile işçileriyle ilgili hiçbir işbirliği ya da suç ortaklığı belirlenemedi. İçlerinden hiçbiri güçlü vücudu nedeniyle birkaç günlüğüne işe alınan Nübiyeli'yi tanımıyor.'' Adam cinayet anına kadar dikkat çekici bir davranışta bulunmamış zaten.
Kim olduğunu belirleyebildiniz mi?
Talihimiz varmış. Taş Ocağı'nın hemen yakınında bir Nübiye köyü var. Adamlarımın soruşturması inkar edilemez gerçeği ortaya çıkardı. Köy halkından biri itiraf etti. Adamımız kanun kaçağıymış. Bir balıkçıyı darp ve gasp suçuyla atıldı. Elefantin cezaevinden kaçmış. Birkaç hafta boyunca köyde saklandıktan sonra iş aramaya koyulmuş.
Karanlık planlarından söz etmiş mi hiç?
Hayır ama hep aynı yöntemle çalışmış. İlginç bir yer bulmak, dostlar edinmek ve aralarından en zenginini soymak. Zaten bazıları ölümle suçlanan bir sürü soygunla ilişkisi olduğundan kuşkulanıyor.
Başka diye sordu Kenhir.
Unuttuğum bir ayrıntı kalmadı sanıyorum.
Demek katil hakikat meydanının ustabaşını, ustabaşı olduğu için değil, en ilginç kurban olarak gördüğü için seçti.
Bu da bir ihtimal ama elimizde hangi açıklamanın gerçek olduğunu gösterecek bir bilgi yok.
Mehi konuklarına bu noktada hazıra konmaya çalışmayarak onları etkilemek amacında olmadığını göstermek istiyordu. Neferin bir şeyler söyleyeceğini umdu general ama bir iki sessizliğini koruyordu.
''Sobek'in adamlarını da soruşturdunuz mu?'' dedi Kenhir. ''Oldukça çok bilgi topladık. Bu nedenle de size sevineceğiniz bir haber verebilirim sanıyorum. Onları herhangi bir konuda suçlayacak en ufak bir kanıt yok. Meslek hayatları lekesiz, o bakımdan endişeniz olmasın.''
''Bizzat Sobek hakkında da aynı övgülerde bulunabilir misiniz?''
''Şef Sobek'e yönetebileceğim bir eleştiri olamaz. Hakkındaki dosya doğruluğu ve çalışması hakkında övgülerle dolu. Firavun bile zanaatkarların korunması için aldığı önlemlerden bahsedip Sobek'ten nedenle memnun olduğunu söyledi.
Bana kalırsa Sobek'in suç oluşturabilecek bir davranışa girdiğini düşünmek bile imkansız.
Mehi böylesi kesin bir ifade kullanırken söylediklerinin karşısında oturanların kuşkularını zerre kadar dağıtmayacağını, öte yandan da onlara ne kadar tarafsız olabildiğini göstereceğini düşünüyordu.
''Bütün bunlardan nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?'' dedi Kenir. ''Bir haydut öldü, suç ortağı tarafından öldürüldü. Kuşkusuz başka bir Nübyeri tarafından. Kaçmayı başaran bir ihbar olmazsa kimliğini belirleyemeyeceğimiz başka bir Nübyeri. Bunun bir rastlantı olduğunu umalım ama tehlike hiç geçmemiş gibi önlemler alalım. Sobek sorumluluğu altındaki bölgede tetikte olur. Ben batı yakasıyla ilgilenirken sizler köyün içinde gözlerinizi dört açın.''
''Firavun'un ziyareti bizi rahatlattı.'' dedi mezar katibi.
''Haklısınız, savaş dedikoduları dindi ve barış yerleşti. Taş bloklarını nakletmek için askerlerime ihtiyacınız olacak mı?''
''Yakında yeni bir sefer yapılacak çünkü sol ekip önderi beklenenden de hızlı çalışıyor. Firavun Merneptah milyon yıllık tapınağının sağlayacağı güce yakında kavuşacak.'' 58. Bölüm. Sağ ekibin tüm zanaatkarları geçitteki kulübelerinde köy ile Merneptah'ın ebedi istirahatgahının yapımının sürdüğü Krallar Vadisi arasındaki dinlenme yerlerinde uyuyordu. Mehtaplı gecede sadece ustabaşı uyanıktı. Her akşam uykuya dalmadan önce yaptığı gibi yine tek tek zanaatkarlarını, kaygılarını, gün boyu izlediği ekibin verimliliğini ve birliğini korumak için çözümlemek zorunda olduğu sorunları düşündü. Onların arasında işini ve kardeşlerini seviyor gibi görünen, dudakları kadar yalancı bir yüreğe sahip ve loncayı içinden kemirmek isteyecek kadar alçak bir yaratık vardı. Nefer bu yükü taşımakta gittikçe zorlanıyordu. Onun dünyası zanaatkarlar arasındaki kardeşlik ile ışık taşıydı. Nasıl önleyeceğini kestiremediği iki yüzlülük ve alttan alta yayılan kötülük değil. Rakibinin maskeyle dolaştığı bu boğuşmada günden güne gücünden biraz daha kaybediyor. Böyle güç koşullarda görevini sonuna dek götürebileceğinden her geçen gün biraz daha fazla kuşkulanıyordu. Uzun uzun baktığı zirveden hafif ve kokulu bir meltem esti. Ustabaşının içindeki kıpırtı dindi. Bu göreve getirildiği gün katip Ramose'nin sözlerini hatırladı.
''Gizli tanrı rüzgarla gelir. Gece onun varlığıyla dolarken görünmez o tanrı. Yukarıda olan aşağıda olan gibidir. Bunları yapan tanrıdır. Suskunun koruyucusu Amon'un elinde olmak ne mutluluk. Sevdiklerine hayat soluğu veren Amon'un avucunda olmak ne kıvanç.''
Bir körü iyileştirebilecek tek hekim Amon'un gerçek biçimini ne tanrı ne de insan biliyordu. Zaten insan onu gördüğünde hayranlıktan ölmüyor muydu? Görünmez olsa da teknelerin yelkenlerini şişirerek belli ediyordu kendine. Hiç doğmamıştı, bu yüzden de ölmeyecekti hiç. O anda çağrısına cevap veren, ihtiyacını duyduğu gücün kaynağı Amon'la ilişkisini sağlayarak yükünü hafifleten batı zirvesinin büyülü kuvvetini hissetti Nefer.
''Sen de benim gibi uyuyamıyorsun.'' diye fısıldadı Panep. ''Geceyi geçitte geçirmek armağanların en yücesi. Burada hayat diğer yerlerden çok daha güçlü.''
Nefer sessizliğini sürdürdü. Panep tanıdığını sandığı bu adamın sadece dostu ve üstü değil, zamanın ötesinden gelme, elini ve ruhunu yakıcı bir ateş gibi delip geçen bir görevi sırtlamış, olağan dışı biri olduğunu hissetti. Evet, ustabaşı sükûnet ve kendine hakim olma gibi niteliklere sahipti. Ama o da yılmaz, tükenmez cesurdu. Panep Nefer'in sessizliğini paylaştı, onun gibi gecenin yelinde Amon'un soluğunu duydu.
''Sen gerçekten hastasın.'' dedi Işık.
Somurtkan Karo titriyordu. ''Geçitteki kulübemde üşüttüm. Bazılarının geceyi orada geçirmekten hoşlandığını düşünüyorum da. Kış gelip de rüzgar esmeye başladığında insanın kemikleri buz tutuyor. Yatağa çakılıp kalacağım, gelecek çalışma dönemini kaçırmaktan korkuyorum.''
''Sanmam.
Bilge kadının elinde hastalığı durdurmak için geniş ilaç olanakları vardı. Bira maşrapalarının dibindeki tortu ile soğan suyu karın ağrıları ve soğuk algınlığına karşı hazırlanan ve Karo'yu rahatlatacak çoğu ilacın karışımında önemli bir yer tutuyordu. Ama bu kez hububat depolamakta kullanılan bilimsel bir yöntemle elde edilen doğal bir antibiyotikten yararlanacaktı. Dipnot, daha ilk dönemlerden itibaren eski Mısır'da antibiyotik kullanımı için bakınız J.O. Mills Beyond Nutrition, Antibiotics Produced Through Grain Storage Practices, Their Recognition and Implications for the Egyptian Paradisiacs, Studies Hoffman 1992 sayfa 27-36. Siloların dibine biriken ve iyileştirici etkisi olan bir maddeyle dolu tabaka özenle toplanıyor, hastalara veriliyordu.
Güçlü bünyene bakınca iyimser olmakta haklıyım diye düşünüyorum.
Ya iki gün sonra ateşim hala düşmemiş olursa?
O zaman seni bir daha muayene ederim.
Karo evine döndü. Işıkta bir gece önce Naht'ın böbrek ağrılarından yakınan, karısında kullandığı güney kurbağalarının derisinden elde edilen ağrı kesici ve iltihap önleyici özelliklere sahip sıvıyı koyduğu şişeleri etiketledi. Sık sık, hatta muayene sırasında bile kurtarıcı şeydi düşünüyordu. Gözle ilgili çalışmaları tekrar baştan okumuş, yeni karışımlar hazırlamaya koyulmuştu. Ama bunlardan fazla umudu yoktu. Baş rahibe Hathor tapınağında kutlanan ayinler sırasında kadın toplumunun büyüsünü ressama yöneltmeye çalışıyordu. Çünkü insanların bilgisi körlüğe karşı savaşmaya yeterli değildi. Paneb'in yetenekleri ve öteki ressamların becerilerine rağmen sağ ekibin kurtarıcı şede ihtiyacı vardı. O olmazsa Mernep Dağ'ın mezarındaki süslemeler bir şeye benzemeyecekti.
''Bir haftalık tatil mi? Ne söylediğinin farkında mısın sen?'' diye aykırdı Kenir.
''Bana vermeniz gerekenden de az.'' dedi güçlü Newt. ''Daha fazlasını da isteyebilirim ama sizi güç durumda bırakmak istemiyorum.''
''Ya ev işleri, yemekler?''
''Evinizi tertemiz bırakıyorum. Ben yokken de soğuk bir şeyler yersiniz, sorun kalmaz. 2-3 kez öğle yemeğine davet ettirin kendinizi. Akşamları da az yiyin, olur biter.'' Aşırılıklar yapmanızı engellemek için yanınızda olamayacağım. Döndüğümde sizi hasta bulmak istemem.
Hemen gitmeyeceksin değil mi?
Gelecek hafta.
Mezar yazıcısı birden evinin çok boş olduğunu hissetti. Bu lanet olası hizmetçiye dayanmak imkansızdı. Ama eksikliğini duyuyordu işte. İşe yaradığını kabul etmek zorundaydı. Tabii yazıhanesinin altını üstüne getirdiği zamanların dışında. Hizmetçiyi aklından kovarak düşler anahtarı için birkaç sayfa daha yazmaya davrandı. Ne var ki daha papirüse tek bir çizgi çizmeye bile fırsat bulamadan yardımcısı daldı.
Ne var İmuni?
Paneb yine boya topağı istedi benden.
Bunda ne var?
Bir ressamın bir günde kullanabileceği topak sayısını kesin olarak hesapladım. Paneb'in istediği bunun çok üstünde. Öteki zanaatkarlar da onun gibi davranmaya başlarsa bu köyü yönetmek imkansızlaşacak.
Şüphesiz, şüphesiz.
Bu kadarla da bitmiyor diye devam etti İmuni. Paneb kurallara uymamakla kalmayıp beni tehdit etmeye devam ediyor.
Sen ne cevap verdin?
Oradan uzaklaşmayı yeğledim. Ona bir ihtar yazısı göndermelisiniz.
Bu işi halledeceğim dedi Kenir.
Artık istediği kadar boya topağı kullanamayacağını söyleyeyim mi ona?
Bu işi halledeceğim dedim ya.
İmuni bir kuralın akılla uygulanması gerektiğini hiçbir zaman anlayamayacaktı. Kenhir de bunu ona anlatamayacağının farkındaydı. Yaptıklarına ek olarak kurtarıcı şedden de öğrendikleri gibi bol miktarda boya topağına ihtiyacı vardı Paneb'in. Üstelik gereğinden fazla tükettiği fırçalar ile öteki malzeme de ayrı bir sorundu. Genç dev kendi yöntemine hiç hoşgörülü davranmıyor, asıl resmi çizmeden önce deneme üzerine deneme yapmaktan yorulmuyordu. Sonuç öylesine parlak oluyordu ki, kurtarıcı Shed'in bile bir iki düzeltmeden başka yapacak şeyi kalmıyordu. Bu koşullarda Paneb'in kullandığı malzemenin ne önemi olabilirdi ki? İyi de gel bunu İmuni'ye anlatabilirsen. Terasında serinleyen hain yere vurduğu bastonuna uygun yürümeye çalışan mezar katibini gördü.
Böyle nereye gidiyor diye sordu karısına.
Dün akşamki gibi ustabaşının evinde yemeğe davetli herhalde.
Güçlü Niyoti izne gideliberi vur patlasın çal oynasın. İnsan bir kez hizmet edilmeye alışmaya görsün. Yalnızken başının çaresine bakamıyor.
Hizmetçi ne zaman dönecekmiş?
Hafta sonunda.
Hava kararır kararmaz çıkacağım.
Nereye gideceksin?
Bizi tehdit edebilecek bir tehlikeyi ortadan kaldırmaya. Eğer biri gelirse kendimi iyi hissetmediğimi, çoktan uyuduğumu söylersin.
Hain gergin de çıplak ayakla duvarların dibinden ilerliyor, kimseyle karşılaşmamayı umuyordu. Birisiyle karşılaşsa bu gece gezintisini açıklamak için baş ağrısı mazeretine sığınacaktı. Tali yaver gitti, kimseyle karşılaşmadan kendinin kapısına vardı. Ana kapı kapalıysa fazla ısrar etmemekte kararlıydı. Ne var ki kapı gıcırtı çıkarmadan açıldı, bir saniye sonra mezar katibinin evine süzülmüştü bile.
Ne kadar zamanı vardı acaba?
Işık iyi bir aşçıydı, Kenhir de saygılı bir konuktu. Yine de acele etmeliydi. Yakalanırsa hırsızlıkla suçlanır, köyden kovulur ve hapse atılırdı. Kısacası bütün düşlerin sonu olurdu bu. Geriye bir tek Kenhir'in mezar günlüğü olarak kullanılan papirüsü nereye yerleştirdiğini bulmak kalıyordu. Kesinlikle yapılması gereken bir işi vardı.
Uykuya dalmadan önce gündelik işlerin sıkıntısını unutturacak bir klasik okumaktan hoşlanıyordu mezar katibi. Nefis bir akşam yemeğinden sonra keyfi yerine gelmiş, biraz daha çalıştıktan sonra mezar günlüğünü incelemeye ve son 10 ay içinde sık sık batı yakasına giden zanaatkarların listesini çıkarmaya başlamaya karar vermişti.
Önce yanıldığını sandı ama gerçeği kabul etmek zorundaydı işte. Üzerine notlarını yazdığı papirüs kaybolmuştu.
29. ayrımın sonu. Sayfa 357.